Merhaba ve hoş geldin. Bugün seninle birlikte son birkaç yıldır hepimizin hayatına bir şekilde dokunan bir konunun derinliklerine iniyoruz. Uzaktan eğitim.
Evet, artık kaçışımız olmayan bir konu.
Kesinlikle. Elimize geçen kaynaklara daldığımızda şu sorunun cevabını arayacağız. Bu uzaktan eğitim dediğimiz şey, pandemiyle hayatımıza giren geçici bir mecburiyet mi, yoksa arkasında sağlam bir felsefe, hatta 100 yıldan eski bir tarih mi var?
Güzel soru.
Sence bu iş sadece Zoom'dan ders dinlemekten mi ibaret? Gel birlikte bu dosyayı açalım.
Harika bir başlangıç noktası çünkü çoğu kişinin sandığının aksine bu konunun temeli bir teknoloji değil, bir felsefe.
Felsefe mi?
Evet, öğrenmeyi dört duvarın, coğrafi sınırların dışına çıkarma ve eğitimi daha erişilebilir kılma fikri. Aslında amaç kontrolü öğretmenden alıp biraz daha öğrenciye vermek. Yani evet, bu bir zorunluluktan çok bir vizyonun ürünü.
Kontrolü öğrenciye vermek. Bu kulağa hem çok özgürleştirici geliyor hem de hani biraz korkutucu. Peki kaynaklardaki tanımına bir bakalım. Tam olarak neye uzaktan eğitim diyoruz?
En temel haliyle öğrenen ile öğretenin fiziksel olarak aynı yerde olmadığı, aradaki bağın ve ders akışının teknolojiyle sağlandığı bir model.
Kulağa basit geliyor.
Ama bu kuru tanımın arkasında yatan felsefeyi üç temel ilke üzerinden daha iyi anlayabiliriz. İlki, senin de az önce değindiğin öğrenci merkezlilik.
Yani herkes kendi hızında öğrenir fikrinin ete kemiğe bürünmüş hali mi bu?
Tam olarak bu. Bak, geleneksel sınıfta öğretmen tempoyu belirler, herkes aynı anda aynı konuyu dinler. Uzaktan eğitim felsefesi ise neden diye sorar. Belki sen bir konuyu 15 dakikada anlayacaksın, bir başkası bir saatte. Bu model öğrenciye o videoyu durdurma, geri sarma, notlarını alıp devam etme özgürlüğü tanır. Direksiyonu öğrenciye verir.
Bu dediğin inanılmaz bir öz disiplin gerektiriyor ama o direksiyonu alıp yolda kalabilmek her öğrencinin harcı olmayabilir. Kaynaklar bu zorluğa değiniyor mu?
Kesinlikle değiniyor ve bu bizi ikinci ilkeye getiriyor: erişilebilirlik.
Erişilebilirlik.
Ama bu sadece internet bağlantısına sahip olmak demek değil. Aynı zamanda öğrencinin ihtiyaç duyduğu desteğe de erişebilmesi demek. Coğrafi engelleri kaldırıyorsun. Evinden çıkamayan birine, çalışan bir anneye, başka bir şehirdeki bir uzmanın dersine girme imkanı tanıyorsun.
Bu fırsat eşitliği için dev bir adım aslında.
Tam da öyle. Yani hem coğrafi hem de zamansal engelleri ortadan kaldırarak eğitimi demokratikleştirme çabası var temelinde.
Anladım.
Aynen. Ve bu da üçüncü ilkeye, yaşam boyu öğrenmeye kapı açıyor. Eğitim artık sadece belirli bir yaş aralığında okul binalarında yaşanan bir süreç değil.
Değil mi? Hayatın her anında.
Kendine uygun bir öğrenme yolu bulabiliyor. Öğrenme, hayatın her anına yayılan bir eyleme dönüşüyor.
Peki bu fikirler ne kadar yeni? Ben kaynakları okuyana kadar bütün bu konunun internetle yani son 20-30 yılın bir ürünü olduğunu sanıyordum ama sanırım fena halde yanılmışım.
Yanlış anla. Çoğu kişi aynı yanılgıya düşüyor.
Bu kısım beni gerçekten en çok şaşırtan yer oldu.
Çünkü işin aslı, uzaktan eğitimin kökleri 19. yüzyılın ortalarına kadar gidiyor.
Ciddi misin?
Tabii. O zamanlar teknoloji neydi? Posta. Dolayısıyla ilk uzaktan eğitim denemeleri mektupla öğretim şeklinde yapılmış.
Mektupla mı?
Mektupla. Stenografi gibi mesleki beceriler, posta yoluyla gönderilen ders notları ve ödevlerle öğretiliyordu. Düşünsene, ödevini yapıyorsun, mektuba koyup gönderiyorsun.
Ve cevabın gelmesini haftalarca bekliyorsun.
Aynen öyle. İnanılmaz bir sabır gerektiren bir öğrenme süreciymiş.
Bugünden bakınca hayal etmesi bile zor. Peki sonra ne oldu? Mektuptan sonra hangi teknoloji devreye girdi?
İletişimdeki bir sonraki büyük devrim radyo ve televizyon. 20. yüzyılın başlarında bu teknolojiler eğitimi birebir bir ilişkiden çıkarıp kitlesel bir boyuta taşıdı.
Aa evet.
Artık tek bir hoca radyo dalgalarıyla veya televizyon ekranıyla yüz binlerce hatta milyonlarca kişiye aynı anda ulaşabiliyordu. Öğrenme işitsel ve görsel unsurlarla zenginleşmeye başladı.
Kaynaklarda Türkiye'den Anadolu Üniversitesi örneği sıkça vurgulanıyor. Ailelerin toplanıp televizyondan ders dinlediği bir dönemden bahsediliyor.
Bu aslında eğitimin kamusal bir etkinliğe dönüştüğü çok ilginç bir sosyal dönem.
Çok doğru bir nokta. 1960'lar ve 70'ler bu işin kurumsallaştığı, İngiltere'deki Open University gibi açık üniversitelerin kurulduğu dönem.
Anladım.
Anadolu Üniversitesi de bu akımın en başarılı örneklerinden. Basılı materyalleri, radyo ve TV programlarını bir araya getirerek Türkiye'de yüksek öğrenimde adeta bir çığır açtılar. Milyonlarca insan için üniversite kapısını araladılar.
Yani aslında şöyle bir paralellik var. İletişim teknolojisi ne yöne evrildiyse uzaktan eğitim de onu takip etmiş.
Tam olarak o.
Posta, mektupla eğitimi, radyo TV kitlesel açık öğretimi doğurmuş. Ve sanırım sıradaki durak her şeyi değiştiren o malum teknoloji, internet.
Ve bu sadece bir sonraki adım değil, tam bir paradigma kaymasıydı. 1990'lardan sonra internetin yaygınlaşmasıyla eğitim ilk defa tek yönlü bir yayından çıkıp etkileşimli bir sürece dönüştü.
Etkileşim, kilit kelime bu sanırım.
Kesinlikle. Artık sadece dinleyen ya da izleyen değil, soru sorabilen, tartışmaya katılabilen, kendi içeriğini üretebilen bir öğrenci vardı. Moodle gibi öğrenme yönetim sistemleri, yani LMS'ler, sanal sınıflar, bunların hepsi öğrenciyi pasif alıcı konumundan aktif katılımcı konumuna taşıdı.
İşte bu etkileşim imkanı modern uzaktan eğitiminde temel dinamiğini oluşturuyor sanırım. Bu da bizi hepimizin pandemi döneminde deneyimlediği o temel ayrıma getiriyor. Dersi canlı mı izleyeceğiz yoksa kayıttan mı? Yani şu meşhur senkron ve asenkron meselesi.
Evet.
Aralarındaki fark tam olarak ne?
Bu uzaktan eğitimin iki farklı uygulama felsefesi gibi, senkron öğrenme yani eş zamanlı öğrenme, geleneksel sınıf deneyimini dijital ortama taşıma çabasıdır.
Hı hı.
Öğretmen ve öğrenciler farklı yerlerde olsalar da aynı anda, mesela bir Zoom oturumunda bir araya gelirler.
Canlı dersler yani. Avantajı anında soru sorabilmek, bir tartışma ortamı yaratabilmek, o anki etkileşim hissi sanırım.
Kesinlikle. En büyük gücü o anlık etkileşim ve anında geri bildirim. Öğretmen bir soru sorar, anında cevapları görür. Bir espri yapar, sohbet ekranında gülen emojileri fark eder. Sınıfın nabzını tutabilir.
Bu önemli.
Bu, öğrencinin kendini bir topluluğun parçası hissetmesi için çok değerli. Ama bir zayıflığı var. Esnek değil. Herkesin o gün, o saatte ekran başında olması gerekiyor.
Ve tabii Zoom yorgunluğu diye bir gerçek de var. Sürekli ekrana bakarak o canlı hissini sürdürmek de kolay değil. Peki ya diğer seçenek? Asenkron?
Asenkron öğrenme, yani farklı zamanlı öğrenme ise uzaktan eğitimin esneklik felsefesini sonuna kadar kullanır. Öğretmenin ve öğrencilerin aynı anda çevrim içi olması gerekmez.
Tamamen esnek yani.
Videosunu çeker, okuma materyallerini ve ödevleri sisteme yükler, öğrenci de bunlara kendi programına göre istediği zaman erişir.
Avantajı net, tam esneklik. İster sabahın 5'inde çalış, ister gece yarısı. Kontrol tamamen sende. Ama dezavantajı da o yalnızlık hissi ve motivasyon sorunu olabilir mi?
Maalesef.
O videoyu izlemek için kendi kendini ikna etme mücadelesi.
Tam üstüne bastın. En büyük zorluğu bu. Anlık etkileşim olmadığı için öğrencinin öz motivasyonu ve zaman yönetimi becerileri çok daha kritik hale geliyor. Yalnızlık hissini kırmak için de forumlar gibi tartışma ortamları yaratmak gerekiyor.
Anladım.
Aslında kaynaklar en etkili modelin ikisini birden kullanan harmanlanmış öğrenme olduğunu söylüyor. Yani blended learning.
İkisinin karışımı.
Aynen. Bazı dersler canlı yapılır, etkileşim sağlanır. Temel içeriklerse öğrencinin kendi hızında tüketebileceği şekilde asenkron olarak sunulur. Böylece her iki dünyanın da en iyi yönleri birleştirilmiş olur.
Peki tüm bu senkron ve asenkron dünyayı ayakta tutan bu işin mutfağındaki araçlar, teknolojiler neler? Bize biraz o dijital araç kutusundan bahseder misin?
Tabii. Bu mutfak oldukça zengin ama 4 ana kategoride toplayabiliriz. İlki ve en önemlisi uzaktan eğitimin bel kemiği olan öğrenme yönetim sistemleri, yani LMS'ler.
Moodle, Google Classroom gibi şeyler.
Evet, Canvas'te var. Bunları dijital okul binası gibi düşünebilirsin. Ders notların, ödevlerin, duyuruların, sınavların, her şeyin düzenli bir şekilde bulunduğu yer burası. Asenkron öğrenmenin ana merkezi.
Dijital bir kampüs gibi. Her şeyin yerli yerinde olduğu organize bir yapı.
Aynen öyle. İkinci kategori ise senkron öğrenmenin motoru. Canlı ders ve sanal sınıf araçları. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet gibi.
Bunlar da derslikler oluyor o zaman.
Harika benzetme. Bunlar da okulun içindeki derslikler, öğretmen ve öğrencilerin gerçek zamanlı buluştuğu, ekran paylaşımı yaptığı, anketlerle derse katıldığı etkileşim alanları.
Üçüncü kategori ne peki? Sadece ders anlatmak yetmez, o dersi ilgi çekici hale getirmek de lazım.
İşte orada da içerik geliştirme araçları devreye giriyor. Sadece PDF yüklemek yerine hocanın kendi ders videolarını düzenlediği yazılımlar, HPP gibi araçlarla hazırlanan etkileşimli sunumlar, animasyonlar.
Oo, işin eğlenceli kısmı.
Kesinlikle. Bunlar öğrencinin pasif bir izleyici olmaktan çıkıp içerikle etkileşime girmesini sağlayan, öğrenmeyi daha kalıcı ve keyifli kılan araçlar.
Geriye bir tek şey kalıyor sanırım. İletişim. Öğrencilerin birbirleriyle ve hocayla ders dışında nasıl bağ kurduğu.
Bu da dördüncü ve belki de en kritik kategori. İletişim ve etkileşim araçları. Tartışma forumları, anlık mesajlaşma grupları, e-posta listeleri.
Topluluk hissi için mi?
Tam olarak bu araçların temel amacı öğrencinin kendini izole hissetmesini engellemek ve bir öğrenme topluluğu oluşturmak. Çünkü öğrenme sadece hocadan öğrenciye doğru değil, aynı zamanda öğrenciden öğrenciye doğru da gerçekleşen sosyal bir süreçtir.
Burada kaynakların altını çizdiği çok önemli bir noktaya eklemek istiyorum. Bütün bu saydığımız harika teknolojiler arkasında doğru bir pedagojik yaklaşım olmadan anlamsız kalıyor.
Çok doğru.
Amaç sadece teknoloji kullanmış olmak değil. Amaç öğretimi daha planlı, erişilebilir ve en önemlisi daha etkili kılmak. Pedagoji teknolojinin her zaman bir adım önünde olmalı.
Bu söylenebilecek en doğru özet, araçlar amaç değil, sadece amaca giden yollar.
Peki. Felsefeyi anladık, tarihe yolculuk yaptık, modelleri ve araçları gördük. Ama şimdi filmin koptuğu yere, o milyon dolarlık soruya geliyoruz. Öğrencinin gerçekten öğrenip öğrenmediğini nasıl anlıyoruz?
Ah, o meşhur konu.
Herkesin kendi evinde, kendi bilgisayarının başında olduğu bir sistemde ölçme ve değerlendirme nasıl yapılıyor? O meşhur kopya meselesi nasıl aşılıyor?
Bu, uzaktan eğitimin en çetrefilli ve en çok tartışılan konusu. Kaynaklarda sihirli bir formül olmadığını, çok yönlü bir yaklaşım gerektiğini söylüyor. İlk ve önemli adım odağı değiştirmek.
Nasıl yani?
Yani sadece sonuca, yani final sınavın notuna odaklanmak yerine sürece dayalı bir değerlendirme anlayışını benimsemek.
Yani dönem sonunda ne bildin diye sormak yerine dönem boyunca ne yaptın, nasıl bir gelişim gösterdin diye sormak mı?
Tam olarak bu. Öğrenmeyi tek bir sınava sıkıştırmak yerine tüm döneme yaymak. Bu da bizi ikinci adıma getiriyor. Yöntem çeşitliliği.
Sadece testler değil yani.
Sadece çoktan seçmeli testlerle bu iş olmaz. Onun yerine öğrencinin araştırma yapıp bir ürün ortaya koyduğu proje görevleri. Dönem boyunca yaptığı en iyi çalışmalarını topladığı e-portfolyolar, forumlardaki tartışmalara yaptığı katkının kalitesi. Ve tabii ki ezber bilgiyle cevaplanamayacak, kendi fikirlerini ve analizini ortaya koymasını gerektiren açık uçlu sorular. Bu yöntemleri bir arada kullanmak gerekiyor.
Yani aslında kopyanın işe yaramayacağı, internetten aratıp cevabını bulamayacağı, kendi bilgisini üretmek zorunda kalacağı görevler tasarlamak.
İşte bütün mesele bu.
Bu bakış açısını tamamen değiştiriyor. Mesele kopya çekmeyi engellemek değil, kopyayı anlamsız kılmak.
Kesinlikle. Asıl çözüm bu. Teknik önlemler var elbette. Sınav sırasında kamera açtırmak, ekranı kilitlemek gibi. Ama bunlar her zaman bir adım geriden geliyor. Asıl kalıcı çözüm, değerlendirme felsefesini değiştirmektir.
Peki başka ne var?
Ve burada üçüncü bir kritik unsur daha var, geri bildirim. Yüz yüze eğitimde birkaç göz işareti, bir gülümseme bile bir geri bildirimdir. Uzaktan eğitimde bu yok.
Evet, o anlık tepki yok.
O yüzden öğrenciye verilen yazılı veya sözlü veri bildirimin çok daha açık, yapıcı ve yol gösterici olması gerekiyor. Geri bildirim uzaktan öğrenen bir öğrencinin pusulasıdır.
Anlıyorum. Yani güvenilir bir ölçme değerlendirme tek bir sınav anına değil, proje, katılım, analiz ve geri bildirim döngüsünden oluşan bütün bir sürece dayanıyor. Bu gerçekten de çok daha bütüncül bir yaklaşım.
Kesinlikle.
Evet, bugün seninle birlikte çıktığımız bu yolculuğun sonuna yaklaşıyoruz. Uzaktan eğitimin sadece bir acil durum butonu olmadığını, 19. yüzyılın mektuplarına dayanan köklü bir geçmişi, öğrenciyi ve esnekliği merkeze alan bir felsefesi,
kendine özgü modelleri
ve teknolojileri olduğunu gördük. Artık bunun internetten ders anlatmaktan çok daha fazlası olduğunu biliyoruz.
Ve bu yolculuğun sonunda seni üzerinde düşüneceğin bir soruyla bırakmak istiyorum. Kaynaklarımız bugünü ve geçmişi anlatıyor ama geleceğe dair de ipuçları veriyor.
Merak ettim.
Şunu bir düşün. Yapay zeka destekli sistemler her bir öğrenciye tamamen kişiselleştirilmiş, onun öğrenme hızına, ilgi alanlarına ve hatta o anki ruh haline göre adapte olan bir öğrenme yolu sunduğunda.
Evet.
Bugünkü anladığımız anlamda sınıf kavramı tamamen ortadan kalkar mı? Yoksa insanın insandan öğrenme ihtiyacı, o sosyal bağ kurma isteği en dijital ortamlarda bile bir tür topluluk arayışını her zaman canlı tutar mı?
İşte bu üzerine saatlerce konuşulacak bir soru. Bu derinlemesine incelemede bize katıldığın için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.